Merhabalar, Psikolojikmiş Podcast serimize hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Pınar Kayatürk.
Ben Kevser Demirtürk Doğan.
Merhaba Kevser, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk Pınar. Hoş geldin derken podcast'te mi yoksa İspanya'ya mı?
İkisine de hoş geldin.
Hoş buldum.
Peru maceraların nasıl geçti? Çok merak ediyorum. Acil bir Peru'ya gitmen gerekti sanırım.
Evet,
Gittin
çok acil.
geldin.
Peru hem güzel geçti hem de çok yorucu geçti. Çok uzak bir ülke. Aynı zamanda çok da büyük bir ülke. Ülkenin içerisinde de gezmeniz gerektiği için bir yerden bir yere giderken epey bir mesafe almanız gerekiyor. O yüzden inanılmaz yorucu oluyor. Zaten buradan yorgun gidiyorsunuz. Buradan 11 saatlik bir uçuşla gidip ondan sonra tekrar her yere giderken böyle her gün 4-5 saatlik bir araba yolculuğu, akşam tekrar aynı şekilde araba yolculuğuyla dönüş oldukça yorucu oldu o yüzden.
Peki o zaman neden Peru?
Çok yani acil Peru'ya gitmemiz gerektiği kısmı aslında bir miktar doğru çünkü şöyle oldu. Bizim biliyorsun oturum iznimizi almamız biraz uzadı yenileme işlemi son dönemde. Ve biz şey bekliyorduk hep işte oturum kartımız çıksın Türkiye'ye gidelim. Oturum kartımız çıksın Türkiye'ye gidelim diye düşünüyorduk. Sonra bir gün otururken şey dedik ya Türkiye'ye gitmesek de başka bir yere mi gitsek acaba? Hani Yasin'in de zaten sınırlı izin günü var. Türkiye'ye nasılsa gidiyoruz sürekli. Çok da zaman olmadı Türkiye'den geleli. Farklı bir yere gidelim diye düşündük. Ama kış mevsimi hani Avrupa'da bir ülke düşündüğümüz zaman. Sonra uzak olarak Japonya'yı düşündük. Japonya çok daha uzak. Böyle güney yarımkürede bir yer olsun, biraz sıcak olsun falan derken aklımıza Peru geldi. Ve şöyle bir şey ben Machu Picchu'yu görmeyi çok istiyordum. Ortaokuldan beri. Bunu da anlatayım yeri gelmişken. Ortaokulda belki kullananlar vardır. Wow diye bir kitap vardı İngilizce kitabı. Onu dosyalarında okutulan. O kitapta bir bölümde Machu Picchu'nun bir fotoğrafı vardı. O bölüm geldiğinde ve ben Machu Picchu'nun fotoğrafını gördüğümde ne kadar güzel bir yer. Keşke bir gün görebilsem burayı demiştim. O zamandan beri böyle ne zaman karşıma çıksa hep böyle bir içimde orayı görme isteği oluşmuştu. O yüzden böyle aklımda da orası olunca Peru fikri bana çok cazip geldi. O yüzden Peru'ya gitmeye karar verdik.
Bir çocukluk özlemi tatmin edilmiş
Evet.
oldu böylelikle.
Aynen öyle oldu. Güzel de oldu. Gerçekten Machu Picchu çok etkileyici bir yer. Yani inanılmaz bir yer. Ben normalde çok şeyimdir. Bir yeri gezerken böyle giderim. Birkaç dakika bakarım, dolaşırım. Çok fazla uzatmadan devam ederim yoluma. Çok fazla vakit harcamam bir yeri görmek için. Ama burada belki de hayatımda ilk kez oturup böyle bir yarım saat bir yeri izleme ihtiyacı hissettim. Yani bu gerçekten bir ihtiyaçtı. Gözümü alamadım çünkü o kadar güzeldi manzarası.
Önceden araştırmış mıydın peki Machu Picchu ile ilgili okumaların var mıydı?
Çok fazla araştırma yapmadım açıkçası.
Gidince bir şeyler öğrendin mi?
Gidince coğrafi şekillerden tabii ki bir şeyler öğreniyorsun. Yani şeyleri hakkında çok bilgim yok kültürleri hakkında. Sadece şey biliyorum hani oraya kadar gitmişler öyle bir şehir kurmuşlar. Çok geçmişi olan bir yerdir gibi düşünüyorsun. Öyle değilmiş aslında. 70-80 yıl kadar orada geçirmişler ve orası şey de değilmiş. Birilerinin sürekli kaldığı bir yer değilmiş. Daha çok zengin kesimin gidip orada vakit geçirdiği bir tatil yeri gibi bir yermiş.
Bu kısmını bilmiyordum. İlginçmiş.
Evet, çok öyle köklü geçmiş olan bir yer değil.
Barcelona'da da şu Gaudi'nin yaptığı bir şey var ya, Park Güell aslında. Ama zengin bir aile için inşa edilmiş bir siteymiş esasında. Tamamlanamamış ama işte yine zenginler otursun diye güzel yerler yapıp sonra da bilet keserek
Aynen.
turistlerden para kazanma yöntemi haline geliyor bu tür eserler.
Genellikle öyle oluyor zaten ya. Saraylar vesaire hepsi öyle.
Evet, burada Granada diye bir şehir var ya İspanya'da, çok
Evet.
güzel bir şehir. Granadalı bir arkadaşımız vardı. Ve sürekli Granada'yı övüyor kendi memleketi olduğu için. Aa işte Granada şöyle çok güzel, böyle çok güzel vesaire. Kendisi İspanyol. Ondan sonra bir gün eşim şey dedi. Ya dedi, sen bu Granada'yı bu kadar övüyorsun ama dedi, İspanyollar Granada'yı ne yapmış ki dedi. Cevap veremedi tabii ki arkadaşımız. Sonra eşim durdu durdu dedi ki ben sana söyleyeyim dedi. Ticket office. İspanyolların oraya yaptığı tek şey ticket office.
Biraz sert olmamış mı?
Ama yani çocuk o kadar çok övüyor ki hani bir noktada böyle birinin dur demesi gerekiyordu.
Ama çocuk çok gıcık olmuştur kesinlikle yine.
Aynen. İçten içe. Epey bozuldu ama hakikaten yani evet Granada güzel bir şehir tabii ki ama insan hani kendi memleketi olunca gözüne ekstra bir güzel
Hmm,
görünüyor
tabii
herhalde.
tabii.
Sürekli böyle öven bir arkadaştı. Neyse yani durumlar böyle diyorsun Machu Picchu'yu izleye izleye doyamadım yarım
Aynen. Bu arada
saat.
ben temel olarak Machu Picchu için gitmiş olsam da benim Machu Picchu'dan daha çok etkileyen şey de Amazon ormanları oldu. Ve ilginç bir şekilde Amazon ormanlarını gezdik. Üzerinden birkaç gün geçti. Konuşma fırsatı bulamadık çok yoğun bir seyahati olduğu için. Bir gün otururken dedim ki Yasin'e işte en çok nereyi beğendin? O da Amazon ormanlarından etkilenmiş. Peki dedim ne hissettirdi sana? Neden bu kadar çok etkilendin? Dedi ki çok farklı bir yerdi. Hayatımda hiç görmediğim bir yerdi. O yüzden çok değişik geldi ve etkilendim. Bana da aksine çok tanıdık geldi. Ben sanki Amazon ormanlarına girince köyüme gitmiş gibi hissettim.
Wow, işte reenkarnasyonun ispatı keser.
Kesinlikle, kesinlikle aklıma öyle bir şey geldi. Yani o kadar tanıdıktı ve kendimi o kadar huzurlu hissettim ki orada.
Wow.
İnanılmaz bir duyguydu.
Peki siz Amazon ormanlarını nasıl gezdiniz? Yani bildiğim kadarıyla bir turla gezmediniz Peru'yu.
Dur, yok, genel olarak bir turla gezmedik ama Amazon ormanlarına bir turla gittik. Şöyle bir şey var Peru'da. Her yer dediğim gibi birbirine çok uzak olduğu için tek başına zaten gidemiyorsun. Mutlaka turlara katılman gerekiyor gittiğin yerde. Amazon ormanları için de bir tura katıldık biz. 6 kişilik bir turdu. Bir işte bizi gezdiren kişi vardı. Bir şoförümüz vardı. Bir de şefimiz vardı bizimle beraber gelen. Bizi yolda yemek de hazırladı. Yol çok inanılmaz uzun. 12 saat arabayla gidiyorsun. Üzerine 2 saat bir büyük botla gidiyorsun. Büyük bot dediğim de çok büyük bir bot değil. Ondan sonra tekrar bir buçuk saat kadar küçük bir botla gidiyorsun. İnanılmaz uzun bir yolculuk. O yüzden yol boyunca yemek yiyorsun ve yanında mutlaka yemek pişirecek birisinin olması gerekiyor. Yolculuğumuz fena geçmedi ama yol boyunca şöyle bir şey oldu. Biz uzun süreden beri ilk kez yabancı birileriyle vakit geçirdik. Hani şeyin pandeminin araya girmesiyle de muhtemelen seyahatlerimizi biraz daha şey yapar hale gelmiştik. Biz insanlardan uzak şekilde organize etmeye çalışmıştık. Ve uzun süre ilk defa şey oldu. Bir grupla bir yere gittik tanımadığımız insanlarla. Dolayısıyla bana değişik geldi insanlar. Ya belki bize denk gelen insanlar öyleydi. Ya da belki ben işte uzun süreden beri yabancı birileriyle vakit geçirmediğim için garip geldi.
Nesi garip geldi mesela?
Şimdi şey yapmayacağım, hangi ülkeden olduğunu söylemeyeceğim bu arkadaşların. Ben neler
Irkçılığa
yaşadığımı
girmesin.
söyleyeyim. Ben neler yaşadığımı anlatayım. Sen mi dinleyenler karar versin. Ben mi abartmışım olayları ya da bende mi sıkıntı var, karşımdaki insanlarda mı sıkıntı var?
Hadi bakalım.
Yola çıktık. Sabah çok erken bu arada. Saat 3'te falan yola çıktık. Yolumuz uzun olduğu için. İlk molamızda kahvaltımızı vesaire ettik. Oralarda ufak ufak tanışmaya başladık. Zaten 3 gün neredeyse birlikte yatıp kalkacağız. Öyle bir vakit geçirmemiz gerekiyor. O yüzden birbirini tanıyorsun doğal olarak. Bu tanışma sürecinde bu arada 3 çiftiz, 6 kişiyiz. İşte biz Türkiye'den ve İspanya'da yaşadığımızı biliyorlar. Birisi bir çift başka bir ülkeden, diğer çift de ikisi farklı ülkelerden ve farklı bir ülkede yaşıyorlar. Bu aynı ülkede yaşayan çift diğerlerinden daha konuşuyor. Bizden de daha fazla konuşuyor. Ve şey, biz yolu yarıladığımızda bunların nasıl bir yerde yaşadığını, nasıl bir zenginlik içinde yaşadığını, işte çocuklarını nasıl iyi okullarda okuttuklarını, nasıl iyi arabalara sahip olduklarını vesaire hepsini öğrendik.
Mal beyanlarını aldınız yani.
Aynen aldık. Başta bana garip gelmemişti bu arada. Çünkü o kadar doğal bir şekilde anlatıyorlar ki bana normal gelmişti. Yani kendinden bahsediyor gibi gelmişti. Sonra biz araba yolculuğumuz bitti. İlk bot yolculuğumuz bitti. Artık küçük bota geçeceğiz ama bottan bota eşyaları aktarıyor çalışanlar. Biz de o sırada sohbet ediyoruz. Grup şey işte bizi gezdiren adam da çevre hakkında bilgi veriyor ve derken bize şey sordu. Buradaki bitkilerin ne olduğunu biliyor musunuz dedi. Arkasını gösterdi. Kamış var orada. Yani her su kenarında olur ya, her ülkede vardır bu zaten. Herkes bir tahminde bulundu. Ondan sonra ben de bekliyorum, birisi söyler zaten herhalde diye baktım, kimse bilmiyor. Bir anda aklıma İngilizcesi gelmedi ve ben İspanyolcasını söyledim. Kanya dedim. Bu arada rehberimiz de İspanyolca biliyor. Adam çok şey yaptı. Aa, tebrik ederim falan dedi işte. Sonra o konu kapandı. Bota bindik, gidiyoruz. Böyle bir 5-10 dakika geçti. Önümüzde o kadın oturuyor. Arkasını döndü bana, dedi ki sen o kelimeyi nereden biliyorsun dedi. Dedim İspanyolca zaten, hani K'nin İspanyolcası o. Ben İspanya'da yaşıyoruz. Hani bizim orada şey vardır daha çok, hani satılan şekerler cane sugar'dır falan filan anlattım. Şey dedi, ben de hayatımda hiç duymamıştım dedi, işte duyunca aa dedim nereden biliyor, çok edalt bir kelime falan dedi böyle. Ondan sonra başta
Marketlerde yoğurtların üstünde yazıyordu senin.
hayır yani, bir de ben şey gibi oldu, ben kendimi açıklamak zorunda hissettim. Kadın öyle bir tepki verdi ki, hani ben aslında normalde o kelimeyi bilmemem gerekiyormuş ama bir şekilde öğrenmişim işte, ya kusura bakmayın ben de o kelimeyi biliyorum
Ayıp
konumuna düştüm.
etmişsin.
Ay, ondan sonra işte bu şekilde devam etti şeyimiz, seyahatimiz. Ben orada anlayamadım neye uğradığım, tamam mı? Tam olarak ne yaşadığımı da anlayamadım. Sonrasında üzerine biraz düşününce nasıl bir pozisyona sokulduğumu fark ettim. Yoksa o an anlasaydım farklı bir şeyler söyleyebilirdim orada da.
Nasıl bir pozisyona sokulmuşsun Kevser?
Ben şey diye düşünüyorum. Şimdi benim sokulduğum pozisyon aslında önemli değil. Kadının kendini koyduğu pozisyonda ben düşük pozisyonda kaldım. Kadın kendini o kadar yukarıda görüyor ki, hani dünyadaki her şeyi biliyor. Bir tek bilmediği o kelime varmış. Ve onu da ben biliyor olmam benim hatam gibi bir şey oldu yani. Kadının tavrı o şekildeydi.
Yansıtmalı özdeşim savunma mekanizması.
Kadının
Kendi
yaptığı mı,
içinde,
benim yaptığım mı?
yani şu an kadını analiz ettiğimiz için kadının gıybetini yaptığımız için şu anda kadının kullandığı savunma mekanizması diyelim. Kendi içinde hissettiği neyse artık o duygu sana hissettirterek o duygudan kurtulmuş oluyor.
Kötü bir şeyler yaptığını biliyordum Pınar.
Biz buna yansıtmalı özdeşim savunma mekanizması diyoruz. Yani o an sana ait olmayan bir duyguyu hissettin ve anlam veremedin buna. Aslında bu duygu o kadının hissettiği duyguydu. Sana hissettirtmeyi başardı.
Evet,
Çok
gerçekten
enteresan.
başardı. Ve bunu sonrasında bütün birlikte geçirdiğimiz zaman boyunca bana ve diğer bence katılımcılara da hissettirdi. Şey gibi düşündüm ben günün sonunda. Günün sonunda derken 3 günün sonunda. Kadın bildiğin, hani şeyde bahsedilir ya, böyle özellikle ırkçılık konusunda bahsedilir. Ayrıcalıklı beyaz bir kitle vardır. Kadın bunun birebir karşılığı ve bunu o kadar güzel bir şekilde temsil ediyor ki sen karşısında köle gibi kalıyorsun. Yani gerek seçtiği kelimeler, gerek tonlamaları ya da senin söylediğin bir şeye karşı yaptığı yorum, sen şey yapamıyorsun, karşısına bir cevap veremiyorsun söylediği şeye.
Evet,
Ben hiç
bilmiyorum.
hayatımda bu kadar gerçekten ayrıcalıklı beyaz bir insan görmemiştim.
Biliyorum o duyguyu. Zaman zaman benim de bazı ortamlarda hissettiğim bir duygu olduğu için anlayabiliyorum yani şu an nasıl bir şey olduğunu.
Bir örnek daha vereyim mesela. Yemek yediğimiz yerde bir tane takılan kedi vardı. Bir akşam yemek yerken yanımıza geldi kedi yine. Et vardı yemekte. Ben birkaç parça et verdim kediye. Kadın dedi ki sofradan kediye yemek verilmez dedi. Ben de yine şey, ama burada fark ettim kadının artık nasıl bir insan olduğunu. Problem çıkarmamak için herhangi bir şey söylemedim. Yemek vermeyi de kestim. Yani zaten ertesi gün ayrı yollara gideceğiz. Bir daha görüşmeyeceğiz. Niye bir problem çıkartayım orada? Aradan 5-10 dakika geçti. Baktım kadın kediye yemek veriyor.
Ama sofradan mı veriyor? Burası
Sofradan
önemli.
veriyor. Sofradan veriyor.
Evet, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.
Aynen. Sonuç olarak ben bir kadına çok gıcık oldum Pınar.
Evet, anlaşılıyor.
Yansıtabiliyor muyum bilmiyorum duygularımı ama.
Gayet net.
Bu arada ben bunu ikinci gün falan fark ettim. Yasin'e söyledim. Yasin dedi ki abartıyorsun. Sonra zaman içeri yani ben onu söyledikten sonra Yasin'in aklına da böyle bir düşünce düştüğü için o da fark etmeye başladı.
Bak,
Ve
onu da
aynen onu da
zehirledin.
zehirledim. 3 günün sonunda benim lafıma geldi.
Ya da sen ona yeterince işleyebilmiş oldun 3 günün
Ya da
sonunda.
belki.
Evet, enteresanmış. Güzel bir deneyim. Yani bu şey açısından da kıymetli bir deneyim. İnsan ilişkileri, insan ilişkilerindeki duygularımız, ilişki dinamikleri içerisinde kendimizi nerede, nasıl hissettiğimiz, konumlandırdığımız ya da konumlandırıldığımızı gözlemlemek açısından güzel bir deneyim olmuş Kevser.
Peki böyle birisi karşısında nasıl davranmak gerekiyor sence? Yani sen bundan rahatsızlığını dile getirmeli misin sence? Yoksa benim yaptığım gibi boş mu vermelisin? Sonra başkalarıyla gıybetini mi yapmalısın?
Rahatlamak için başkalarıyla gıybetini yaparak hiç kadınla da konuşmayarak yani şöyle, iletişimin 5-6 kuralı diyorum ben buna. İletişim kuracaksan biriyle doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişiyle, doğru iletişim kanalından ve doğru üslupla iletişim kurmak çok önemli. Şimdi karşındaki insanın doğru insan olup olmadığını nereden anlarsın? Yani söylediklerini anlama ihtimali var mı? Yoksa ne söylersen söyle, hangi üslupla konuşursan konuş, bunu bir saldırı olarak mı algılıyor ve savunmaya mı geçiyor? Hani aynı iletişim frekansını yakalayabilecek misiniz o insanla? Bu çok önemli. Eğer böyle bir insan varsa karşında, evet, doğru insan ve doğru bir yerde, belki hani baş başa bir ortamda ve doğru zamanda, yani doğru zamanlamayı yapmak da önemli. Doğru iletişim kanalı derken, hani yüz yüze konuşmak olmayabilir her zaman. Bazen önce yazma ihtiyacı duyarız. Kendi kendimize yazarız, düşünürüz, üzerinde çalışırız, sonra ifade ederiz. Bazen de sadece o çalıştığımız son metni karşı tarafa göndeririz. Bu bir e-mail olabilir ya da bir WhatsApp mesajı olabilir ya da bir ses kaydı olabilir. Doğru iletişim kanalı ve doğru üslup, tabii ki hani iyi bir üslupla dile getirmek, amacının üzüm yemek olduğunu, bağcıyı dövmek olmadığını hissettirtmek karşı tarafa, bunlar önemli. Tabii ki bu insanın senin hayatındaki yeri de çok önemli. Yani
Kesinlikle.
sürekli ilişki halinde olduğun bir insansa, tabii ki o ilişkiyi muhafaza etmek için ve sağlıklı bir pozisyonda tutabilmek için konuşmak gerekiyor. Ama karşındakiyle aynı frekansta olmadığını hissediyorsan ve bir daha da hani karşılaşmayacaksan, onun senin hayatında önemli bir yeri, etkisi yoksa ve belki de doğru bir insan değilse ve doğru bir zaman da değil anlaşılan, yani hepiniz seyahattesiniz, hepiniz eğlenmek için gitmişsiniz oraya. Mümkün olduğunca az temas kurarak durumu idare etmeye çalışmak, kendini korumaya çalışmak burada uygulanan en akıllıca strateji olurdu.
O zaman doğru şeyi yapmışım.
Evet. Evet, sonra da gıybetini edebilirsin.
Aynen o kadar.
Aynen.
Aynı şeyi bir başkası için daha yaptım ben bu seyahatte Pınar.
Başka?
Onda da yine bir göle gittik. Göle gitmek çok meşakkatli bir şey. Yine 3-4 saat arabayla yolculuk yapıyorsun. Ondan sonra 2-2,5 saat yürüyorsun. Gölü görüyorsun, izliyorsun, fotoğrafını çekiyorsun. Tekrar 2,5 saat yürüyorsun ve tekrar 3-4 saat araba
Wow.
yolculuğu yapıyorsun.
Değiyor mu peki bütün bunlara o göl?
Ya aslında çok zor karar vermek değiyor mu değmiyor mu? Göl gerçekten inanılmaz güzel bir göl. Merak edenler Google'dan aratabilir. Humantay Gölü'nün adı. Efsane güzel bir göl. Ama gerçekten çok fazla emek harcıyorsun ve çok yoruluyorsun. Değer mi kısmı kişiden kişiye değişiyor bence. Çünkü bir de göl bir dağın üzerinde. O 2,5 saatlik yol düz bir yürüme değil, dağa tırmanıyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam 4.300 metre falan, zaten 3.900 metrede başlıyorsun. Ve o yükseklikte nefes darlığı, yani nefes darlığı değil de aldığın nefes yetmiyor sana. Böyle nefesle ilgili bir problem yaşıyorsun. O nefesle ilgili problem yaşarken bir de 300-400 metre tırmanıyorsun. Yani fiziksel olarak çok zorlayıcı bir şey. Değer mi kısmı dediğim gibi kişinin performansına bağlı. Yani karar vermesi çok zor. Biz de çok zor karar verdik bu arada, gitsek mi gitmesek mi diye. En son baya bir şey yapamayacağımız bir gün vardı. O gün artık yapalım dedik. Gördüğüme pişman değilim ama bir daha yapar mıyım böyle bir şey, yapmam herhalde.
Ya da bu kadar zor olacağını biliyor olsaydın yapar mıydın?
Yapmazdım herhalde, bilmiyorum ya. Çok zor karar vermesi.
Peki sonra göle giderken ne oldu?
Göle giderken şöyle bir şey oldu. Yine bir turla gidiyoruz. Otelden bizi aldılar. Bir şekilde sanırım otelin konumundan dolayı en son bizi aldılar. Dolayısıyla biz arabanın en arka kısmına oturmak durumunda kaldık. Bu şey olur ya, servis arabaları arka taraf, arka koltuk dörtlüdür.
Arka dörtlü.
Evet, arka dörtlüydük biz. Yanımızda bir çift daha vardı. Yasin şeye geçti, cam kenarına geçti. Ben de orta kısımda kalan koltuktaydım. Yanımda da diğer çiftin kadını vardı. Biz bindiğimizde zaten çok erken, yine saat sabah 4-4.30 falan. Herkes uyukluyor. Yanındaki kişi de uyukluyor. Ama öyle bir uyuklama ki, hani bir koltukta otururken özellikle yanında birisi oturuyorsa dümdüz oturursun ve olabildiğince yanındaki kişiye temas etmemeye çalışırsın, değil mi? En azından ben öyle yaparım. Bu yanlamasına oturmuş. Yani poposunun bir kanadına oturmuş.
Diğer kanadı da sende.
Diğer kanadı da benim bacağımın üzerinde.
Çok iyi.
Kısmen benim kucağımda oturuyor gibi bir durumum var. Ve şey yapıyorum, ben kıpırdıyorum, yerimi değiştiriyorum, hani anlasın da kenara çekilsin falan diye. Yok yani, uyanıyor, farkında öyle bir şey olduğunu ve bundan rahatsızlık duymuyor ve devam ediyor hayatına. Bu şekilde biz 4 saat gitmedik. Mola verdik bir yerde. Dedim ben dayanamayacağım, Yasin sen geç yan tarafa. Bir 2 saatte Yasin'in kucağında gitti kadın.
Güzel.
Ondan sonra dönüşte yine aynı şekilde. Hayır, pardon, dönüşte şey oldu. Yer değiştirdiler eşiyle. Allah'tan adam düzgün oturuyordu da şey olmadı, problem olmadı. Ama giderken baya bizim kucağımızda gitti yani. Ve burada da ben yine bir şey söylemedim. Sadece beden dilimle rahatsızlığımı dile getirmeye çalıştım. Belki burada söylenebilirdi. Belki benim hatamdı diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Yani ben de söylerdim herhalde. Bilmiyorum söylenmeli mi söylenmemeli mi, tamamen şey aslında durumun nabzını tartmak lazım o anın. Karşındaki insanlar nasıl insanlar bilmiyorum.
Ya işte onu sen de bilemiyordun, ben de bilemiyordum. Yani o, rastgele oturuyorsun bir insana, hiç tanışmıyorsun, etmiyorsun. Bilemiyorsun yani yanındakinin nasıl birisi olduğunu.
Evet, yani o anki enerjiden belki onu hissetmek mümkün. Uzlaşmaya yatkın tipler mi yoksa kavgacı, gergin tipler mi? Biz tabii Türkiye'den antrenmanlı olduğumuz için kavgacı, gergin tipler her yerde ve her an her şey olabilir. O yüzden genelde böyle çok bulaşmamaya gayret ediyoruz.
Evet, aslında benim motivasyonum da buydu ama sanmıyorum ki böyle bir şey söyleseydim problem çıkacağını, düzeltirdi belki kendini. Belki sonra tekrar bozardı. Yani böyle bir saçma bir şeyin içerisine de girmek istemedim açıkçası. Hani problem yaşamasak, kavga etmesek bile muhtemelen orada bir gergin atmosfer oluşacaktı böyle bir şey söylediğimde. Onu yaşamak istemedim
Evet,
ben.
anlaşılır geliyor. Yani birlikte bir gezi ortamı varsa eğer, o ortamı belki de germek istememiş olabilirsin.
Yani en kötü kucağımda birisiyle gitti. Tabii ki çok mutluluk verici bir şey değildi ama yani dünyanın sonunda değildi.
Evet. İspanyollar bu konuda biraz daha rahatlar benim gözlemlediğim kadarıyla. Böyle bir şey söylenmesi gerekiyorsa söylüyorlar ama sonra arayı düzeltmek için de böyle yine konuşuyorlar, şakalaşıyorlar, bir şeyler yapıyorlar yani o
İşte
ortamın
ben
gerginlik
onu
almasına izin
beceremiyorum sanırım
vermiyorlar.
ya genel olarak. Yani böyle bir politik bir şekilde kötü bir şeyi söylemeyi beceremiyorum. Çok direkt bir insanım. O yüzden biraz kendimi bildiğim için de biraz nasıl ben bunu düzgün söyleyemem şimdi, boka sarar falan gibi düşünüp söylemiyorum bazı şeyleri.
Evet. Belki bu anlamda biraz çalışabilirsin
Evet.
kendinle.
Ama bunu çok iyi yapabilen insanlar biliyorum ve hayran oluyorum yaptıkları şeyi görünce. Şeyde falan bile mesela, yani bu böyle bir gergin bir ortam değil de, atıyorum bir baş sağlığına gitmişsin. O baş sağlığını o kadar güzel diliyor ki, o diyorsun yani, bu olmalı şey, iletişim yöntemi, ama ben yapamıyorum onu.
Evet, o bir sanat.
Evet, kesinlikle.
Biraz çalışmak lazım,
Evet.
öğrenmek, okumak lazım o konuyla ilgili.
Bir gruptan daha bahsedeyim
Tabii. Sen dök içine belli ki dizinin faydalı ve güzel olduğu tarafları kadar böyle can sıkıcı ve gıcık edici tarafları da olmuş senin
Evet.
açından. Dinliyoruz Kevser. Sen dök içini rahatla.
Bir yandan da geziyi anlatıyorum bu arada. Bak, şeye gittik,
Tabii.
Machu Picchu'ya gittik, Humanta'ya gittik, Amazonlara gittik. Machu Picchu kısmını şimdi anlatacağım, pardon. Machu Picchu'ya gitmek de kolay bir şey değil bu arada Peru'da. Cusco'dan öncelikle trene biniyorsun. Yine yanlış hatırlamıyorsam 4 saat tren yolculuğu yapıyorsun. Tabii ama şöyle bir şey de var. Trenin kalkacağı istasyonu önce bir yarım saat otobüsle gidiyorsun. Trene biniyorsun. 4 saat trenle gidiyorsun. Aguascalientes diye bir yere geliyorsun. Oradan da seni
Sıcak
tekrar
sular.
aynen, evet, sıcak sular var bu arada. Girmek istersen, ama internette okuduğum bilgilere göre çok tavsiye edilmiyor. O yüzden girmedik. Zaten çok şey bir yer Aguascalientes. Küçücük bir yer. Ama Peru'nun büyük şehirlerine nazaran daha temizlik konusunda sıkıntısı olan bir yer. O yüzden çok fazla vakit geçirmek istemeyeceğim bir yer açıkçası. Yani bizim öyle oldu en azından. Oradan da otobüse biniyorsun. Yine yarım saat Machu Picchu'ya tırmanıyorsun. Machu Picchu'ya varmak bir 5-6 saat sürüyor ortalama, yani kısacası. Cusco'da kaldığın takdirde. Biz de Cusco'dan sabah yine çok erken saatte Machu Picchu'ya gitmek üzere yola koyulduk. Önce bir istasyona gittik. Oradan otobüse bineceğiz. Sıraya girdik. Otobüse biniyoruz artık, yine şey halinde, grup halinde. Önümüzde birisi vardı. Birdenbire bu kişinin birlikte seyahat ettiği 5-6 kişi daha yanına geldi. Ve bizim önümüze geçtiler. Ya ya dedim, zaten otobüsle yarım saat gideceğiz. Ne fark edecek yani, önce binmişiz sonra binmişiz. Bindik otobüse. Gittik istasyona. İstasyonda bu sefer trene binmek için sırada bekliyoruz. Yine önümde aynı kişiler. Yine 5-6 kişi daha geldi önüme onunla beraber. Ve çok şeyler, kendilerine bunu hak görüyorlar. Yani onlar için gayet normal bir şey orada. Birisi zaten sıra tutmuş, diğerlerinin de hakkıymış orası gibi. Ama burada şöyle bir problem oldu. Sıra biraz beklettiği için, beklerken üşüyorsun doğal olarak. Yani öyle bir fark oldu. Hani ne olacak, önümde 5-6 kişi önce binse zaten yer kapmaca gibi bir durum yok. Herkesin numarası belli de. Üşüdüm orada onları beklerken ve büyük saygısızlık zaten her şeyin öncesinde. Hani insan geçerken bir şey der en azından, ne bileyim, biz beraberiz, geçebilir miyiz falan diye bir sor, değil mi?
Aynen, insanı bir
Böyle
adam yerine koyuyor
ha,
hani.
evet. Ondan sonra bindik. Şeyde dörtlü koltuklar trende, karşımızda oturuyor ikisi gruptan. Nerede bir bela var, beni çekiyor Pınar. O ikisi karşımızda oturuyor, diğerleri de yakınlarında oturuyor. Bunlar bir turist grubu, bir ülkeden gelmişler. Bir de rehberleri var. Rehberleri bunları yüksek sesle şeyi anlatıyor, Machu Picchu'yu anlatıyor. Sabah saat kaçta, işte 4'te falan bindik herhalde. Yok, 4'te binmedik. 6 gibi falan trene bindik. Herkes uyukluyor. Bunlar yüksek sesle bağıra bağıra Machu Picchu konuşuyorlar.
Baksa
Bu da
olacak
böyle bir
iş değil.
şeydi. Bunlara da gıcık oldum ben Pınar.
Yani evet, rahatsız edici kesinlikle. Benim de aklıma şey geldi. Budapeşte'den Prag'a geçiyorduk trenle. Herkes uyuyor böyle gece vakti. Sarhoş bir grup vardı, şarkı
Ay.
söylüyordu.
Ya bir de sarhoş, yani iletişim kurman da mümkün değil.
Aynen, çok felaketti ya. Herkes böyle yorgun, bitkin. Zaten bütün gün gezmişiz, yorulmuşuz. Trende uyuyacağız. Ertesi gün bir de Prag'da gezeceğiz.
Ay.
Kafamızdaki plan. Böyle sarhoş grup bağıra bağıra şeyler söylüyor, şarkılar söylüyor. O arada biletçi geçiyor, biletleri kontrol ediyor. bizim gözler böyle yarı açık, yarı kapalı bilet göstermeye çalışıyoruz falan. Kabus gibiydi o an yani, yıllar geçmesine rağmen hala zihnimde son derece canlı bir şekilde hatırlıyorum. O
Demek ki ben de
yüzden...
bunu hatırlayacağım çünkü bu da benim için kabus gibiydi. Gece zaten çok erken kalktık trene binmek için. Trende uyurum biraz ve sonrasında işte dinlenmiş olarak Machu Picchu'yu gezerim diyordum. Orada da uyumak nasip olmadı. Bunlar sayesinde. Oldukça zorlayıcıydı yani. Böyle çok garip geliyor bunlar bana aslında. Yani bir kalabalık bir ortamdayken bir şeylere, hareketlerine dikkat edersin, konuşmana dikkat edersin. İşte çok fazla insanları rahatsız etmemeye dikkat edersin bence. Ama bazı insanlarda böyle bir bilgi yok. Böyle olması gerektiğine dair bir bilgi yok.
Evet, kültürel bir şey aslında. Yani Avrupa'nın bazı ülkelerinde bu tarz bir kültür var ama Avrupa dışında belki bunu yakalaman zor oluyor.
Evet, kesinlikle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bizim komşu ülkelerimizden birinden geliyorlardı bu arada. İsim vermek istemiyorum.
Peki, güzel. Böyle de bir deneyimin oldu. Rahatsız oldun. Yine bir şey
Evet.
söyleyemedin ve bir kabus gibi hatırlayacağın bir anı bu. Gezi, Peru
Evet,
gezisi,
Machu Picchu
maceralar
benim için
içerisinde.
unutulmaz bir tecrübe oldu.
Dönüş yolu nasıldı?
Dönüş yolunda sıkıntı yaşamadık ya. O şeydi yani, normaldi, herkesin öyle bir şey yoktu. Tabii ki tren kalabalık sonuçta, herkes böyle kütüphane gibi sessiz değil, kendi aralarında fısıldaşarak konuşuyorlar ve bir uğultu var ama bu son derece normal. Birileri bağırarak konuşmadığı sürece zaten öyle bir sesle karşı karşıya kalacağını bilerek biniyorsun öyle bir kalabalık trene. Onu da çekemeyen zaten kendini araba tutsun. Ama dediğim gibi işte çok yüksek sesle konuşulması oldukça rahatsız edici.
Evet, tahmin edebiliyorum. Peki neler yediniz? Asıl önemli kısım o aslında,
En
senin
güzel
uzmanlık
kısım.
alanın. Ne yediniz, ne içtiniz?
Ben gitmeden önce Peru mutfağı ile ilgili çok az şey biliyordum. Bir tek ceviche'yi biliyordum. Burada yemiştim ve beğenmiştim. Ama şeyi biliyordum. Peru mutfağının güzel bir mutfak olduğunu çok kişiden duymuştum. Çok iyi bir mutfak, mutlaka tecrübe edilmesi gereken bir mutfak bilgisiyle gittim. Ama biraz hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Yemekleri birincisi bana şey geldi. Genel olarak yavan geldi. Böyle çok aromalı bir şeyler, değişik bir şeyler yerim gibi düşünüyordum. Bana yavan geldi tatları. Ve şey olmuş bir dönem, niyeyse Çin mutfağı Peru'da aşırı popüler olmuş. Ve Çin mutfağı Peru mutfağını neredeyse kontrolü altına almış gibi bir şey. Yani kontrolü altına almış çok ağır bir kelime oldu da, etkisi çok büyük olmuş. Birincisi zaten Peru mutfağı ve Çin mutfağının birlikte kullanıldığı Chifa denen bir mutfak türü çıkmış. Onun restoranlarını her yerde bulabilirsiniz. Sadece Peru mutfağı yaptığını iddia eden restoranlarda bile Çin mutfağının etkilerini görmek mümkün. İşin kötü kısmı, Çin mutfağının yemeklerini de güzel yapamıyorlar.
Ya.
Evet. Güzel yapabilseler en azından ortaya güzel bir şey çıkmış dersin. O da olmamış. Ama şöyle bir şey var. En çok hoşuma giden şey o oldu. Restorancılık konusunda inanılmaz iyiler. Yani çok inanılmaz güzel atmosferi olan restoranlar var. Yani sırf o tecrübeyi yaşamak için o restorana ekstra para verip gidip oturabiliriz. Yani çok güzel restoranların içi. Tabii hepsi böyle değil ama kalbur üstü restoranlar inanılmaz güzel. Tabaklar efsane güzel. Sunumlar çok iyi. Biraz da aslında belki yaşadığım hayal kırıklığında bunun etkisi olabilir. Şahane bir restorana gidiyorsun. Önüne şahane bir tabak konuyor. Çok şahane bir lezzet bekliyorsun. Ama ortalama bir lezzet oluyor. Yani yenmeyecek değil. Çok kötü bir yemekle karşılaşmadım. Sadece bir yerde bir yemeği yemedim. Onun dışında hepsi yenebilir yemeklerdi. Ama böyle çok etkilemedi beni açıkçası. Ama beni etkileyen bir yönü oldu. Meyve kullanımı. İnanılmaz bir meyve bolluğu var. İnanılmaz, her yer meyve suyu dolu. Bütün restoranların farklı farklı meyve suyu karışımları var ve hepsi inanılmaz lezzetli. Yani Peru mutfağı özel bir şey yapması ve sadece meyve suyu ya da meyve salatası servis etse okeyim ben mesela. Bana o,
Enteresan.
yeterli o. Çok inanılmaz lezzetliydi her şey.
Farklı meyveler de vardır,
Tabii
değil mi?
tabii farklı
Alışkın
meyveler de
olduğumuz
var.
meyveler.
Şey var mesela, en çok kullandıkları meyve papaya. Ve
Hı.
papaya bizdeki yazın bizde bir karpuz olayı vardır ya, her evde bir karpuz olur. Bir eve girersin mesela,
Hı.
kapının girişinde bir poşetin içinde karpuz vardır. Ya da mutfakta yerde bir karpuz yuvarlanıyordur. Masanın üzerinde yarım bir karpuz vardır. Bunlar da aynısı papaya için geçerli. Böyle saçma sapan her yerde papaya görebiliyorsun.
Şey gibi, dolabı açtığında böyle yumurta gözünde bulunan yarım limon
Aynen, her yerde papaya var.
gibi. Güzel.
Ya şey oldu, bir işte Amazonlara götüren rehber biz bir yerde durdurdu. Bir aile bahçesinde, Türkçesini bilmiyorum ya. Hummingbird'ün Türkçesini ne biliyor musun?
Bilmiyorum.
Neyse, hummingbird besleyen bir aile var.
Hummingbird
Yani ama çeşit çeşit, böyle 10-15 farklı çeşidi var. Onları orada
bir bird mü, yani bir kuş türü mü?
kuş kuş, evet.
Hmm, çok iyi.
Ve fotoğraflarını çekebiliyorsun. Bizi bu ailenin şeyine götürdü. Evine giriyorsun ve bahçesine giriyorsun. Orada gözlemledim ben özellikle o papaya olayını. Yani böyle yerde papaya yuvarlanıyor falan böyle. Tam bizdeki o yazın bizdeki karpuzun karşılığı yani.
İyiymiş. Bizim buradaki Perulu komşularımız da şey yemiştim ben. Böyle esmer bir mısır, ama esmer de değil, böyle mor gibi rengi
Mor
olan.
mor mısır, yani inanılmaz çok çeşit mısırları var bu arada.
Evet. O mısırla yapılmış jöle kıvamlı bir şey yemiştim. Bir
Hı.
tatlı. İsmini hatırlamıyorum ama.
Ya direkt jöle olabilir bu arada, tatlılarından bir tanesi de jöle çünkü. Yani sadece mor mısırla değil de her şeyle, meyvelerle yapılmış jöleleri var. Bildiğin düz jöle.
Evet. Bir de şey yemiştim. Kocaman bir kek,
Hı
yani
hı.
mısır unuyla yapılmış olsa gerek, bilmiyorum yani içeriğini. Ama kocaman bir kek, yani kalın bir kek. Ortasını ikiye bölmüşler. Arasına krem olarak yine mısırdan yapılmış böyle reçel gibi bir şey
Bunu
sürmüşlerdi.
bilemiyorum. Çok fazla tatlarının tadına bakmadım açıkçası. Çok fazla hamur işleri var. Bizim poğaçaların böyle çok çok çeşitleri vardır ya.
Hı.
İnanılmaz çeşitleri var. Ama çok iştah açıcı görünmüyorlardı. Bayat görünüyorlardı. Ben tadına bakmadım. Yasin birkaç yerde yedi ve bayat olduğunu söyledi. Yani belki biz iyi yerine denk getiremedik, bilmiyorum ama. Çünkü şey oldu. Yani şehre giriyorsun. Havaalanından şehre gidene kadar ilk Lima'da bir gece geçirdik. Lima için konuşuyorum bunu. Böyle adım başı bizim simitçiler gibi bu hamur işlerini satan şeyler var, tezgahlar var. Ve şey görünmüyorlar, çok iyi görünmüyor hepsi. Yasin şey dedi, bunlar dedi hamur işlerinin çok iyi olduğunu düşünüyorlar sanırım. Yani o kadar iyi olduğunu düşünüyorlar, çok yapmışlar.
kendilerine göre iyi herhalde lezzeti
Evet,
tercih ediyorlar
muhtemelen
ve o
öyle.
beğendikleri lezzeti sizlerle de paylaşmak istemişler, ama siz daha iyisini gördüğünüz için biz
Evet,
almayalım
o
demiştiniz.
problem o zaten. Hani biz Türkiye'de zaten hamur işi olayının tillahını gördüğümüz için o
Evet.
bizi kesmedi, oradaki hamur işlerinin görüntüsü en azından.
Tahmin edebiliyorum. Yani bu bahsettiğim komşunun yaptığı kek açısından da aynısını düşünüyorum.
Ya yani şey yapmak değil amacım asla, hani becerememişler gibi bir şey değil, ama yani sonuçta onların bulunduğu şartlarda yapılabilen şey o. Bizim şartlarımızda daha iyisi yapılabilmiş ve bizim için o daha iyi. O yüzden bize hitap etmedi onların hamur işleri diyelim.
Evet. Bir de şöyle, daha önce hiç denemediğimiz bir lezzet ve bir yemek türü ise ona belki biraz daha açık oluyoruz. Ama bildiğimiz bir
Hı,
yemek türü ise ve daha
kesinlikle.
önce çok daha iyisini
Hı.
deneyimlediysek ve hani normal şartlarda, hani lüks bir yere gidip değil de hani normal hayatımızın bir parçası olarak onu çok daha iyi deneyimliyorsak, o tattığımız şeye maalesef o kadar da rağbet edemiyoruz.
%100 katılıyorum. Bunu buradaki Lübnan restoranlarında çok yaşıyorum ben mesela. Çok çok benzer bize yemekleri. Ama bir şekilde bir baharatını farklı kullanıyorlar, bir şey yapıyorlar. Böyle yani atıyorum, oturuyorsun bir kebap yemek için. Kebap yiyorsun ama tadı senin aradığın kebap lezzeti değil.
Hı.
Yani o yüzden muhtemelen çok güzel bir yemek o, ama senin aradığın şey olmadığı için senin için güzel bir yemek değil.
Aynen. Ve farklı bir yemek türü olduğunda da hani yeni bir şey olduğu için ve onunla ilgili herhangi bir hatıra olmadığı için zihnimizde daha yakın.
Aynen,
bakabiliyoruz.
kesinlikle öyle oluyor. Bu arada limanın konusu açılmışken limayla ilgili gözlemimi de paylaşmak isterim. Daha önce böyle bir şehir görmemiştim ben, hayatımda ilk kez gördüm. Merkezi tarihi şehir ve daha fakir. Ve merkezin dışında çok zengin mahalleler var. İnanılmaz bir fark var arada. Yani nasıl söyleyeyim sana, Amerika ile ne bileyim Mısır'ı yan yana koymuşsun gibi. Bir mahalle Amerika gibi, bir mahalle Mısır gibi falan, böyle inanılmaz bir fark var. Ve
Vay.
zengin mahallelerde yaşamak istersin. O kadar güzel mahalleler, evler çok güzel. İşte köşe başında inanılmaz güzel restoranlar, inanılmaz güzel kafeler var. Marketler inanılmaz büyük. Hayatımda hiç görmediğim çeşitler, şeyler, her şey iyi kalite. Hatta sana fotoğraflarını göstereceğim o marketleri mutlaka. İnanılmaz yani. Böyle
Enteresan.
bu kadar bir zenginlik farkı olan bir şehre ben ilk kez gittim hayatımda. Çok değişik geldi bana o yüzden.
Peki ekonomi nasıl? Mahalleler arasında farklılık var mı? İşte ürünlerin fiyatları açısından yaşam koşulları çok farklı. Ürün fiyatları da değişiyor olsa gerek o zaman.
Ürün fiyatları çok fazla şey söyleyemeyeceğim açıkçası. Çünkü şöyle bir sıkıntı oldu. Cusco'nun merkezinde çok fazla market yok. Küçük küçük marketler var ve çok fazla çeşit yok. Biz normalde şey yaparız mesela, atıyorum kahvaltı için bir peynir ekmek alırız bir yerden. Kahvaltıyı öyle geçiştiririz ya da bazen öğle yemeğini öyle geçiştiririz bir yere gittiğimizde. Burada öyle bir şey yapamadık çünkü markete girip bir peynir ekmek alamıyorsun. Öyle bir çeşitlilik yok. Cusco için söylüyorum. Lima öyle değildi. O yüzden çok fazla market fiyatı kıyaslayamayacağım. Ama genel olarak dersen ki hani İspanya ile kıyasla, fiyatlar aşağı yukarı aynı. Çok şey değil, ucuz değil. Şeyler, restoran fiyatları hani o kaliteye göre İspanya'dan daha ucuz ama market fiyatları bana aşırı ucuz gelmedi açıkçası. Yani buraya gelirken birkaç şey aldık. Mesela o bahsettiğin mısır var ya, o mısırların farklı çeşitleri var ve onların şeyini yapmışlar. Bizim kavurga dediğimiz şey var ya, mısırı böyle patlatmadan kavurursun. Çıtır çıtır olur.
Kuru
Onun
yemişlerde sıfırlanmış soslu
evet aynen
mısırlardan.
öyle yapmışlar ve mısırları iri iri olduğu için içi boş olmuş. Böyle kavrulunca inanılmaz güzel olmuş. Onu çok beğendim. Ondan aldım mesela, ama ucuz değildi açıkçası, normal buranın cips fiyatları gibi falandı.
Evet, bu Katar'da da şeyden bahsediyorlar ya, müthiş bir kast sistemi var. Ve insanların gelir durumuna göre gidebileceği kafeler belli. İşte
Burası da
belli bir.
muhtemelen öyle, evet.
Aynen, evet. Öyle bir şey olsa gerek. Yani o kadar birbirine yakın mahalleler ve birbirinden farklı yaşam tarzları varsa büyük ihtimalle insanların gelir durumlarına göre gidebileceği marketler,
Evet.
kafeler, yerler belirlenmiştir yazılı olmayan bir şekilde.
Kesinlikle öyle bir şey var. Yani ama zaten ülkenin geneline baktığın zaman fakir olduklarını görebiliyorsun. Yaşadıkları evler bizim şey gibi, küçük şehirlerin gecekondu mahalleleri gibi. Hani İstanbul'un da gecekondu mahallesi vardır ama gecekondu mahallesi bile şey yapar. Ne bileyim, atıyorum Tokat'ın gecekondu mahallesinden daha iyidir İstanbul'un gecekondu mahallesi. Peru'daki normal evler, yani Tokat'ı da şey yapmak istemiyorum. Hiç hayatımda Tokat'ı görmedim bu arada.
Neden tokat?
Neden Tokat? Tamam, Çorum olsun o zaman. Biraz da Çorumlular alayım karşıma. Yani söylemeye çalıştım. Küçük bir Anadolu şehrinin gecekondu mahallesi seviyesini. Bayağı şey, fakir oldukları anlaşılıyor. Kırmızı tuğlalı standart evler vardır ya, bu bizim Türkiye'de de vardır. Kırmızı tuğlayla yapılmış evler ve İşte atıyorum iki kat çıkmışlar. Üçüncü katın demirleri duruyor. Üçüncü katı çıkamamışlar. Ya da dış sıvasını yapacak parayı bulamamışlar. Dış sıvanmamış. Bilmiyorum.
Gecekondu tarzıysa zaten
Heh.
hani üçüncü katı da çıkmak çok sağlıklı olmasa gerek böyle bir durumda.
Bilemiyorum. Bir de zaten Peru bayağı deprem olan bir ülke. Belki de o yüzden çıkmamışlardır.
Olabilir. Güzel. Peki başka anlatmadığın bir macera kaldı mı Peru gezisine
Başka
dair?
düşünüyorum. Yani aklıma gelen şöyle bir şey var mesela, en bilinen şehirleri Peru'nun Lima ve Cusco. Lima'dan bahsettim zaten, mahalleler arasındaki farktan. Cusco'da zengin bir mahalle görmedim. Belki bizim yolumuz düşmemiştir. Genel olarak merkezi daha tarihi, kenarlarda gecekondu mahalleleri gibi. Ama tarihi merkez de öyle İspanya'daki ya da Avrupa ülkelerindeki tarihi bir merkez gibi değil de. Genel olarak gibi, kocaman bir Safranbolu gibi ya da kocaman bir Beypazarı gibi. Hani birkaç katlı eski ahşap da değil evler. Şeyden yapmış, kerpiç yanlış hatırlamıyorsam kerpiçten evler değil, öyle çok çok büyük mimari yenilik mimari güzelliği olan bir şehir değil ama değişik ve çok var, kendi satabilecekleri ürünler çok olduğu için mağaza mağaza gezip böyle vakit geçirebilirsin, yani 2 gün gezersin herhalde içinde.
Güzel. Ne
Aa, sonra
aldınız peki?
tam onu anlatacaktım. İleri meşhur. Alpaka yününden yaptıkları ürünler meşhur. O yüzden biz de alpaka yününden aldık, battaniye aldık. Ben bir tane kazak aldım.
Çeyizlik battaniye.
Yok, bayağı akşam böyle üzerimize atmak için. Bu arada alpaka yününün şöyle bir özelliği var. Koyun yününden çok daha yumuşak bir yün. Ve incecik bir alpaka yününden örülmüş bir şey bile inanılmaz sıcak tutuyor. Çok çok güzel bir şey. Keşke burada da olsa ve sürekli alpaka yününden bir şeyler alsak. Çok hoşuma gitti.
yününden başkasını yiyemiyorum, üstüme
Artık o hale
örtemiyorum.
geldim. Peru'dan alpakalı kazak getireceğim artık her yıl. En sevdiğim şeylerden bir tanesi oldu. Ve bu yaptığımız gezilerden bir tanesi de bizi bir götürdüler. Böyle yün işleme atölyesi gibi bir yere götürdüler. Orada bize anlattılar. Daha İnkalardan kalmış bir bilgelikle yünü nasıl işleyip nasıl boyadıklarını anlattılar. İşleme kısmı birebir bizimle aynı zaten ama boyama kısmında öyle bir teknolojileri var ki Pınar, yani çok ilginç. O çağda nasıl öyle deneyler yaparak onu bulmuşlar. Kochinilla diye bir böcek var, bitkilere bulaşan. Türkçesini tam bilmiyorum. Akar olabilir belki. Böyle bir tüylü tüylü bir yapısı vardır, beyaz. O böcekten boya yapıyorlar. O böceği eziyorlar ve onun içerisine atıyorum, tuz atınca farklı bir renk elde ediyorsun. Limon koyunca farklı bir renk elde ediyorsun. İşte başka bir malzeme koyunca farklı bir renk elde ediyorsun. Hani böyle Peruların rengarenk kıyafetleri vardır ya. Onun temeli oradan geliyor. İnanılmaz güzel renkleri var.
Çok enteresan.
Evet.
Böcekten elde edilen farklı farklı renkler.
Evet.
Kadim bir uygarlık yani
Kesinlikle
onları.
kesinlikle çok etkilendim yani.
Evet.
Gibi geldi. Hani biz genel olarak çağımızda böyle bir doğaya karşı, doğayla savaş içerisindeyizdir. Ya atıyorum nehrin yolunu değiştiririz, denizi doldururuz, bir şey yaparız. Onlar doğaya karşı değildi. Doğayla bir bütünleşmişler. Doğa onların dostu olmuş ve doğayı kullanmışlar.
İç içe
Bu
geçmiş bir yaşam tarzı oluşturmuşlar.
evet,
O
o çok
işte
etkiledi beni.
binlerce yıldır gelen bilgelikle bunu başarmışlardır.
İnanılmaz yani.
Güzel. Sana enteresan bir şey anlatayım. Aslında
Anlat bakalım.
sana daha önce anlatmıştım, belki bizi dinleyenler biliyor olacak şu an. Ben biliyorsun böyle şeylere meraklıyım, ruhsal çalışmalara. İşte önceki yaşamlar var mı yok mu, vardıysa neredeydik vesaire. Ve ben bir kişiden böyle bir çalışma aldım. Benim önceki yaşamlarımda nereden işte ne yapıyor olduğuma dair bana bilgi vermesi için bir seans gerçekleştirdik. Ve yaptığı çalışmada benim önceki yaşamlarımda yaşadığım yerlerden birinin Peru olduğunu söylemişti.
Hatırlıyorum bunu. Hangi şehir, bir şehir ismi de vermişti.
Waikiki sahili demişti Peru'da. Yani sizin gittiğiniz yerler değil.
Yok, değil. Ama ben söyledim ya, Amazonlara gidince çok tanıdık geldi bana. O reenkarnasyon fikri aklıma geldikten sonra düşündüm. Hani eğer insanlığın varoluşundan itibaren böyle bir şey varsa, İnkaların yaşadığı dönemde dünyada zaten çok fazla insan yaşamıyordu. Mutlaka her insanın bir Peru'da yaşamışlığı vardır diye düşündüm.
Olabilir. Biz Afrika diye biliyorduk ama belki de Peru'dan yayılmışızdır dünyaya.
Öyle de bir şey geldi aklıma.
Olabilir. Bana da söylemişti bu çalışmayı yapan kişi. O Waikiki sahilinde küçük bir köyde yaşamışım. Çok erken yaşta ölmüşüm çünkü köye bir baskın düzenlenmiş ve o baskında sırtıma aldığım bir ok darbesiyle ölmüşüm. 28 yaşındayım demişti. O civarlarda ya da 32 gibi. Birkaç yaşamdan bahsetti de birinde 28'de ölmüşüm, diğerinde 32'de. Hangisinde hangisiydi karıştırıyorum. Ve şey demişti. O köyde ben şifacılık yapmayı öğrenmişim. Yaşlı bir işte bilge şaman kadından işte bitkileri, otları kullanarak insanları iyileştirmeyi öğrenmişim. Ama genç yaşta da ölmüşüm
Ve
o
bu
baskın
yaşamında da
sırasında.
yine insanları iyileştirmeye devam ediyorsun.
Sorma, aynen bu şifacılık şeyi yapıştı üzerime. Kaç enkarnasyondur kurtulamıyorum
Bu
şifacılıktan.
arada benim de aklıma benzer bir şey geldi. Ben mesela şey biliyorsun evde bitki yetiştirmeyi çok seviyorum. Ve Madrid'in havası çok kuru olmasına rağmen benim içimde hep bir tropikal bitki yetiştirme hevesi var. Bir hevesle çok beğendiğim bitkileri alıyorum ama maalesef çok uzun yaşayamıyorlar. Ne kadar fıslasan da inanılmaz kuru bir havası var buranın ve şey yapmıyorlar, hayatta kalmıyorlar bir şekilde. Bu içimdeki tropikal bitki yetiştirme arzusunun da buradan gelmiş olabileceğini düşünüyorum.
Wow, olabilir. Neden olmasın? Amazonlardan gelen alışkanlık ve
Evet.
memleket özlemi.
Yine aynı şekilde hani senin yaptığından çok daha farklı ama hani benim yaptığım işin bir boyutu da aslında insanları beslemek, yine besin yoluyla şifalandırmak ya. Yine o öyle de bir bağlantı olabileceğini düşündüm açıkçası.
Olabilir. Amazonlarda ne yapıyordun acaba?
Ha, bilmiyorum işte acaba ben de şaman mıydım? Oranın şeyi miydim? Yemek yapıcısı mıydım?
Kabilenin
Belki de.
aşçısı mıydın? Güzel. Peki, çok keyifli bir sohbet oldu Kevser.
Benim için de öyle oldu. İçimi de dökmüş oldum, gıcık olduğum insanlar yüzünden.
Aynen. İyi oldu.
Böyleyken böyle. Peki sorarsanız Peru'ya gidelim mi diye. Ben şuna da öyle bir cevap vermek istiyorum son olarak. Şey gözlemledim. Şu an yol yapım çalışmaları devam ediyor. Cusco'nun yakınında bir uluslararası havaalanı yapılıyor sanırım. Artık Lima'ya gidip oradan aktarma yapmanıza gerek kalmayacak muhtemelen o havaalanı yapıldığında. O yüzden derim ki içinizde böyle bir istek varsa bir 4-5 sene bekleyin. Yollar yapılsın, havaalanı yapılsın, öyle gidin. Çünkü yolları gerçekten çok kötü. Bir yere gitmek çok uzun sürüyor ve çok köy yolu gibi olduğu için inanılmaz bir toz oluyor. Zaten nefes alamadığınız bir atmosfer var orada ve burnunuz tozla dolunca zaten hiç nefes alamıyorsunuz. Oldukça zorlayıcı oluyor. O yüzden gidelim mi derseniz ben bir 4-5 sene bekleyin derim.
Yollar yapılsın
Evet.
diyorsun. O zaman kesin bizi Peru kıskanıyordur Kevser. Çünkü bizim yollarımız
Bizim
daha güzel.
yollarımız var. Ama ben gerçekten yolun kıymetini orada anladım Pınar ya. Yol yaptılar diyenlerin bir
Ya.
haklı olduğu nokta var kesinlikle. Yol
Ya.
bayağı önemli.
Bunu anlaman için Peru'ya mı gitmen gerekiyordu?
Hani hep diyordum ya aydınlanacak mıyım, aydınlanacak mıyım, aydınlandım ben.
Ne kadar kıskanılası bir ülke olduğumuzu Türkiye
Evet,
olarak
evet.
idrak etmiş oldun.
Aynen simyacıda da vardır ya böyle uzun yollar gider gider zaten kendinde olan şeyin varlığını öğrenir gittiği yerde. Benimkisi de biraz öyle oldu.
Aha, aynen evet, simyacının da sonunda geldiği yer,
Evet.
hazineyi bulduğu yer, kendi köyü
Ay, ben de kendi
olması.
yollarımıza döneceğim.
Kendi hamur işlerimiz, kendi memleketimiz. Kendi yemeklerimiz. Peki. Güzel. Ne yapalım? Kapatalım yavaş
Kapatalım,
yavaş.
kapatalım.
Çok keyifli bir sohbet oldu Kevser. Paylaştıkların için çok teşekkürler. Gitmiş kadar olduk. Seninle bu macerayı adeta biz de yaşadık bu bölümde.
Dinlediğin için ben teşekkür ederim. Yine aynı şekilde yaptığın yorumlar için de teşekkür ederim.
Ne demek, terapini bedavaya getirdin, o da gözümden kaçmadı ama
Ya.
neyse. Neyse. Güzel bir sohbetti. Paylaştıkların için teşekkürler. Başka bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Bizi psikolojikmiş Instagram hesabımızdan ve TikTok hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni bölümleri Spotify ve Apple Podcast'te bulabilirsiniz.
Aynı
Eski
zamanda
bölümler.
yine Pınar'ın YouTube hesabı üzerinden de eski bölümlerimizi dinleyebilirsiniz.
Aynen öyle. Başka bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.